Ayrım 24.
Karagöz daha önceleri de fırsat düştükçe ve cesaret sahibi oyuncuların dilinde siyasi tenkit silahı olarak kullanılmıştı herhalde. Halep'te bir Karagözcü, Rusya'ya karşı savaştaki başarısızlıklarından dolayı Yeniçerileri alaya almıştı. 1829 ile 1860 yılları arasında Türkiye'ye gelmiş olan Fransız seyyahları da Karagöz'ün bu tenkitçi yönü üzerinde bilgiler vermişler, ne gibi olayları ve kimleri diline doladığını anlatmışlardır. Gelmiş geçmiş ünlü Karagözcüler üzerine bilgilerimiz çok sınırlıdır. 19. yüzyıldan önceleri için birkaç ad. 16. yüzyıldan Kör Hasan, 17. yüzyıldan Kör Hasan oğlu Mehmet Çelebi, Şengül Çelebi, Kandillioğlu Ahmet, Kör Musluoğlu Sarı Ahmet, Bekçi Mehmet. 18. 20. yüzyıllardan alfabetik uzun bir listeyi Metin Ant kitabında vermiştir. Küçük Ali son Karagözcüler içinde en ünlüsüdür. Birçok metin yayınlamıştır. Deriden Karagöz suretleri de yapardı. Küçük Ali'nin oyunlarının metinlerinden bir bölüğünü de İlhan Başgöz ses bandına almıştır. Bunlar Ankara'da Milli Kütüphane Arşivindedir. Bazıları Cevdet Kudret'in kitabında yayınlanmıştır. İstanbul dışında da Anadolu şehirlerinde Karagöz'ün yaşadığını ve yayıldığını biliyoruz. Evliya Çelebi Erzurum'un ünlü Karagözcülerinden bahseder. İstanbul Karagöz Okulu dışında yani konuları ve üslupları imparatorluğun devlet merkezindekinden farklı bir oyun tarzının taşra şehirlerinde gelişmiş olduğu kestirilebilir. Kars Karagözü üzerine çok yakınlarda yapılan ilk araştırmalar bu tahmini doğruluyor. Kars Karagöz oyunlarından da metinleri ses bandına alınanlar vardır. Ama başka bölgeler üzerine henüz araştırmalar yapılmamıştır. Bildiğimiz kadarı İzmir, Bursa gibi Batı Anadolu şehirlerinde Karagöz repertuarı, tekniği, kişileri bakımından İstanbul'dakilerden farksızdı. Soru 89. Karagöz Türkiye dışındaki ülkelerde yayılmış mıdır? Balkan ülkelerinde doğrudan doğruya Karagöz oyununun oynandığı Yugoslavya gibi yerler yanında, kendi kukla tiyatrolarının konularında ve tiplerinde Karagöz'ün etkisi görülen ülkeler de vardır. Romanya gibi. Yunan Halk Tiyatrosu Karagöz'ü Türklerden almış, adını değiştirmeden onu benimseyip kendi özelliklerine uygulamıştır. Onu Türk Karagöz'ünün bir çeşitlemesi diye niteleyebiliriz. Türkiye ile Balkan memleketlerinin Türkçe konuşulan yerleri ve Kuzey Afrika'nın eski Osmanlı İmparatorluğundan kopmuş bölgeleri dışında yabancı ülkelerde Karagöz'ün etkisini gösteren birkaç olgu sayılabilir. İtalyan gölge oyununda Karagöz'e benzeyen yönlerin bulunuşu, Kuzey Afrika halk geleneklerinin aracılığı ile Karagöz'ün bir etkisi olsa gerektir. Türk Karagöz'ünün kendi niteliklerinden bir şey yitirmeden bir Türk oyunu olarak bir ara Paris'te, Şanuar adlı kabarede gösterildiği de biliniyor. Osmanlı İmparatorluğundan kopmuş memleketlerden Türk Karagözü'nün yayıldığı yerlerde bu oyun zaman zaman devlet yönetimiyle çatışmıştır. 1830'da Cezayir'in Fransızlar tarafından işgalinden sonra yerli oyunlara Fransızları küçük düşüren sahneler eklenmişti. 1843'te Fransızlar Cezayir'de gölge oyununu yasakladılar. Trablus'taki bir Karagöz oyununda Fransızların 1870'te Almanlara yenilgileriyle alay ediliyordu. Yine Trablus'ta 1909'da 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi olayından halkın duyduğu sevinç Karagöz oyunlarında yankılanıyordu. Trablus sözlü geleneğinde Karagöz'ün kökeni üzerine anlatılan hikayede onun halk sözcüsü yanını belirtmek bakımından ilginçtir. Bu söylentiye göre Karagöz oyununu İstanbul'da memleketin yönetimini beğenmeyen bir adam, tenkitlerin padişaha bu oyun aracılığı ile duyurulabilmesi düşüncesiyle icat etmiştir. Bir zaman sadece güldürücü, açık saçık konularla halkı eğlendirmiş. Padişah da merak edip oyunu görmeye gelmiş. O zaman adam, devlet yönetiminde ve yöneticilerindeki kusurları, aksaklıkları, bozuklukları bir bir anlatmış. Padişahı uyarmış böylece. Padişah da yolsuz adamlarını yanından uzaklaştırmış, kötüleri cezalandırmış, Karagözcüyü de vezir yapmış. Soru 90. Karagöz'ü modernleştirme denemeleri olmuş mudur? 19. yüzyılın ünlü yazarı Ahmet Mithat Efendi ile Karagözcü katibi Salih, Karagöz oyunlarına yenilikler katmayı ilk defa düşünmüş olanlardır. Ahmet Mithat, bez yerine perdenin buzlu camdan olması, suretlerin boylarının büyütülmesi gibi düşünceler ortaya atmış. Katip Salih, Fransız romanlarından konu seçmeye kalkışmıştı. Katip Salih'in tekniğindeki bazı değişiklikler, sahneye ikiden fazla suret birden çıkarmak, perdenin etrafını resimlerle süslemek, perdenin içine mobilya ve ev içi dekorları koymak, oyundan önce ince saz çaldırmak gibi yeniliklerdir. Mum yerine elektrik lambalarında ilk defa o kullanmış, Karagöz geleneğindeki suretlere de değişik tipler eklenmiş. Örneğin Karagöz'ün davullu ve tulumlu suretleri gibi. Karagöz bu kılığı ile perdeye gelip öteki kişileri oynatırmış. Katip Salih'in bu çeşit yenileştirme denemelerine tanık olanlar, hiçbirinin başarı kazanmadığı kanısındadırlar. Nitekim onlardan biriz de kalmamıştır. Karagöz üzerinde geleneğin dışına çıkarak ikinci bir yenileştirme denemesi, onun belli başlı kişilerini canlı aktörlere temsil ettirmek, Karagöz'ü tiyatro sahnesine çıkarmak olmuştur. 1910 yılında Canlı Karagöz Sahnesi ve Operet Kumpanyası adında bir tiyatro kuruluşu bu işi bir zaman sürdürmüştür. Orada oynanmak üzere birçok piyesler de yazdırılmıştır. Karagözcü Katip Salih bu oyunlarda Hacivat rolüne çıkmış. Şalgam Hoca adında bir softanın Karagöz'ün karşısına çıkan bir tip olarak icadı bu oyunlarda denenmiştir. Ünlü tülahçı Naşit de canlı Karagöz oynamış sanatçılardandır. Karagöz modernleştirmeyi üçüncü bir kez 1941 yılında İsmail Hakkı Baltacıoğlu denemiştir. Onun getirmek istediği yenilikler hem tekniğe hem de konulara değgin idi. O oyunu daha büyük bir salonda, tiyatro, sinema binalarında daha kalabalık seyirciye gösterebilmek amacı ile vaktiyle Ahmet Mithat Efendi'nin düşündüğü gibi suretlerin ve dolayısıyla perdenin boyutlarını büyütüyordu. Deve derisi yerine yağ batırılmış kartondan suretler yaptı. Karagöz Ankara'da adlı bir oyunla bu denemeyi uyguladı ama onun bu yoldaki çabası da başarısızlıkla sona ermiştir. Karagöz'ü geleneğindeki teknik ve içerik özelliklerini olduğu gibi bırakarak, yani öteden beri hayalcilerin tuttukları yoldan giderek, onun yapısındaki ve anlatımındaki güçlerden bir şey yitirtmeden, onu bozmadan, yozlaştırmadan canlı tutma denemeleri de olmuştur. Bununla çağdaş tiyatro sanatının aktör ve yazarlarının Karagöz oyunlarına eğilmeleri, onları bir anlatım aracı olarak kullanma yöntemini anlıyoruz. 1931 yıllarında bir süre güçlü komedi aktörü Hazım, İstanbul'da bir küçük lokantada Karagöz oynatmıştı. Onun oyunları büyük ilgi ve başarı kazanmıştı. Köy enstitülerinin canlı çalışma ve yaratma döneminde 1940-1945 Hasan Oğlan Köy Enstitüsü öğretmenlerinden Hidayet Gülen, Karagöz oyunlarına yeni bir anlatım gücü verme çabası göstermişti. Onun geçen yıllar içinde Karagöz piyesleri yazmakta devam ettiğini, 1968'de bir gazetenin yarışmasına katılıp 3. dereceyi kazanmış olmasından öğrendik. Bu yarışmada birinciliği kazanan Aziz Nesin'in Karagöz piyesleri yayınlandı. Bunlar eski oyunların özellikle yitirilmeden, ölçüsü kaçırılmadan günümüze getirilmesi mümkün olduğunu ispatlıyor. Hem konuları işlemede hem de icra işinde çağının kültür seviyesinin aşağısında kalmayan, aynı zamanda geleneği benimsemiş ve sindirmiş olan sanatçıların elinde Karagöz'ün bugün de diri kalma şansı vardır. Sinema, hele televizyon gibi çağdaş teknik araçlar onun bu yeniden canlanma imkanlarını bir hayli çoğaltabilirler. Soru 91. Karagöz oyunlarında işlenen konular ve insan tipleri nelerdir? Karagöz oyununun ileride göreceğimiz bölümlerinden fasılların konularını inceleyeceğiz burada. Alman oryantalisti Georg Jakob, Karagöz oyunlarının fasıllarında işlenen konuları şu dört bölümde kümelemiştir. 1. İşsiz olan Karagöz'e Hacivat bir iş bulur. Oyun, Karagöz'ün bu işte beceriksizliklerinden alışılmış olanlara aykırı tutumlarından, o işi görürken karşılaştığı kimselere davranışlarından çıkan tuhaflıkların sıralanması ile sürdürülür. Gözlemeci, eskici, Karagöz'ün aşçılığı, Karagöz'ün bakkallığı, eczane, Karagöz'ün komikliği, kayık salıncak, telgrafçı, yazıcı, Karagöz'ün şairliği, cambazlar, tahmis, balıkçılar. Bu kümeden oyunlardır. 2. Karagöz yasak veya tehlikeli bir yere merak ettiği için ya da rastlantı ile girmek ister. Bu yüzden başına türlü işler açılır. Çeşitli kimselerle rastlaşır ve çatışır. Hamam, bahçe, çivi baskını, kanlı kavuk, cazular oyunlarında bu kümeden konular ele alınmıştır. 3. Bu bölümde Karagöz'ün yukarıdaki kümelerdekilerden farklı, başlı başına çapraşık, herhangi bir maceraya karışmasından çıkan durumlar sergilenir. Sahte gelin, yalova sefası, meyhane, tımarhane, Karagöz'ün esrar içmesi oyunlarında olduğu gibi. 4. Halk edebiyatının bilinen anlatı türlerinden alınmış konuların kişileri arasına Karagöz'ün herhangi bir vesile ile karışmasını anlatan oyunlar. Bu konuların çoğunluğu ünlü halk hikayelerinden alınmıştır. Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre gibi aşk hikayelerinden ya da Hançerli Hanım, Tayyarzade gibi gerçekçi meddah hikayelerinden. A. Nokta Talasso, Metin Ant, Cevdet Kudret, Molière komedilerinden, Skapen'in Dolapları, Zoraki Hekim, Cimri ve benzeri, Ahmet Mithat'ın Hüseyin Fellah, Hasan Mellah adlı romanlarından konularını almış Karagöz oyunlarına işaret ediyorlar. Karagöz geleneğinin böyle başka edebiyat türlerinde yeri olan bir konuyu, kendi tekniğine ve sanat görüşüne, anlatım özelliğine uygulaması ustaca yapıldığı zaman çok başarılı olur. Ferhat ile Şirin'de olduğu gibi, bu uygulamadaki yönteme örnek olarak Ferhat ile Şirin'in maceraları içine Karagöz'ün nasıl karıştığını gösterelim. Hacivat Karagöz'e Ferhat ile Şirin'in maceralarını anlatır. Ferhat Şirin'in kasrını boyayan nakkaştır. Şirin'e aşıktır. Şirin'in anası ondan elma dağını delip kasra su getirmesini istemiştir. Ferhat o şartla Şirin'i elde edebilecektir. Daha bu hikaye anlatılırken Karagöz'ün aklı durur. Mesela bir insanın aşk uğruna dağı delmeye kalkışmasını hafsalası almaz. Garip yorumlar yapar. Sahnede oyunun gerektirdiği dekorları da kendine göre olmayacak şeylere benzetmesi, oyunun romantik bir konuyu komik düzeye indiren ustalığına tanıktır. Karagöz'e göre Küşteri Meydanı'nda yani perdede Hacivat'ın evi tarafına konmuş olan köşkün karşısındaki yani Karagöz'ün evi tarafındaki elma dağı bir moloz yığınıdır. Köşkün Hacivat tarafına molozun Karagöz'ün evinden yana yığılmış olması Hacivat'a çatma vesilesi olur. Karagöz oyununun tiplerine gelince belli başlı iki tip Hacivat'la Karagöz'dür. Hacivat ahali vakti yerinde kelli felli aklı başında herkesle hoş geçinmesini bilen çok defa düşündüğü gibi değil de alıştığı gibi konuşan çelebi bir zattır. Birçok oyunlarda mahallenin muhtarı ileri geleni akıl hocası rolünde görürüz onu. Sık sık kavga etmekle beraber Karagöz'le ikisi birbirinden vazgeçemeyen iki dostturlar. Karagöz'e gelince o her oyunda bir süre Hacivat'la uyuşup anlaşamaz. Çünkü Hacivat'ın bütün zıtlarını nefsinde toplamış bir edep, çingenedir. Zürttür bir mesleği yoktur. Geçimi zuhurata bağlıdır. Evinde karısıyla kavgaları eksik olmaz. Oburdur, boşboğazdır. Düşündüklerini gizlemeden söyler. İçgüdülerine uymaktan kendini alamaz. Her şeye burnunu sokar. Her fırsattan yararlanmak, kendine pay çıkarmak ister. Hacivat'ın nasihatlerini dinlemeye niyetlense de onlara uymak elinden gelmez. Cahildir. Hacivat'ın tunturaklı Arapça, Farsçalı konuşmalarını hep ters anlar. Bu iki temel kişi oyunun ilk iki bölümünde mukaddeme ve muhaverede karşılıklı çene yarıştırırlar. Üçüncü bölümde yani fasılda şartların konunun gerektirdiğince çeşitli tipler sahneye gelirler. Bu ikinci derecede önemli kişiler şunlardır. Kadın tipleri zenneler. Erkek tipleri genç aşık, mahalleye özgü kişiler. Taşra tipleri Kastamonulu, Kürt ve benzeri. Azınlık tipleri Yahudi, Rum, Ermeni, yabancı, Frank ve benzeri. Beberuhi, aptal oğlan. Kabadayı, Zeybek, tuzsuz deli Bekir. Çakıcı, tiryaki, afyon yutmaya alışmış söyleneni anlamayan yaşlı bir adam. İnsan dışı suretler şunlardır. Bazı hallerde hayvanlar, deve, eşek ve benzeri. Efsanelik varlıklar. Konuşan ve insanları yutan kavak, ejderha, cazılar, cinler. Karagöz'de Hacivat'ın yaşamış kişiler olduğu üzerinde ileri sürülenler, gelenekten gelme söylentilerin daha ötesine gidemiyor. Bunlara yukarıda değindik. Yalnız Karagöz'ün Çingene aslından olduğu üzerinde söylenenler oyunun gelişim tarihini ilgilendirir. Oyunlarda Karagöz fırsat düştükçe Çingene olarak gösterilir.